Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli izleyicilerimiz. Mesnevi ile İlahi Aşk'ta Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde TV.net ekranlarında huzurlarınızdayız. Geçtiğimiz hafta yine burada sizlerle vedalaşmıştık ama tekrar buluşmak dileğiyle, tekrar buluşmak ümidiyle vedalaşmıştık. Hem de duasıyla demek ki. Duaların kabul olduğu, yeniden huzurlarınıza gelebilmekle en azından bu kısmının kabul olduğu gibi de bir hüsnü zannımız oldu. Efendim, Mesnevi ile İlahi Aşk'ta Hazreti Pir'in Mesnevi-i Manevisi'nde ilk kıssa, Padişah Cariye hikayesi, kıssası işlenmekteydi. O devam etmekteydi. Böyle kısacık bir izahattan sonra ben deniz hemen hocama dönüyorum. Hocam, Mesnevi-i Manevi'deki ilk kıssa, Padişah Cariye kıssası dedik ve onunla alakalı da birkaç haftadır zaten devam etmekteydi mevzu. İzleyicilerimizin de yakinen alakayla takip ettiklerini de şuradan fark ediyoruz. Sordukları sualler o genel çerçevenin biraz daha özeline girmeye başladı. Kıssa üzerinden de o padişahın ve oradaki remizlerin, o remizlerin Mesnevi'de işaret ettiği yerlerin neler olduğuyla alakalı da böyle detay sualler de gelmeye başladı. Biz memnun olduk bu suallerden ki cevapları da veriliyor esasında program akarken, devam ederken.
Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, evet. Efendimiz aleyhissalatü ve ekmelü tahiyya hazretlerine de sonsuz salatü selamla en uzun besmelemizi ve fatihalarımızı hafiyen yaptığımız gibi program hemen başlayalım.
Eyvallah.
Hızlı bir şekilde devam edelim. Bugün çok seri bir şekilde gitmeye niyet edelim. Mevlam İnşallah. Ne gösterir? Hep niyet ediyoruz ama bir, bütün klasik metinlerde ayrıca inancımızı oluşturan ayet, hadis metinlerinde hepsinde muhakkak lügat, ıstılah manaları göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar bulundurulmadan onlar üzerine tefsir ve yorum yapılmamalıdır. Ve yine muhakkak bu metinlerin yazıldığı çağa, yazıldığı ortama bakarak o metinlerde anlatılmak istenene de nüfuz sağlanmalıdır. Bazı kişilerin cahilane bahsettikleri gibi esbab-ı nüzül, yani ayetlerin iniş sebepleri, hadis-i şeriflerin sebebi vurudu, metinlerin yazıldığı devirler, metinlerin tefsirine gerekmez gibi bir yaklaşım yanlıştır. Böyle bir ifade çürük bir ifadedir. Hangi hadiseden nasıl zuhur etmiş ve bundan sonra genele nasıl bu yayılır bahsini sıhhatlice tamamlayabilmemiz ve okuyabilmemiz için ayet olsun, hadis olsun veya bir klasik metin olsun, edebiyat olsun, sufi metinleri olsun, divan edebiyatı olsun, muhakkak yazıldıkları devir, hatta o kişilerin haleti ruhiyeleri göz önünde bulundurulmak zorundadır. Çünkü bu metinler taşlara yazılıp da bulunmuş değildir. Havalara yansımış değildir. Kazıda mahlukatın ayak izlerinden çıkmış değildir. Bir insanın dimağından, hayalinden, algısından, lisanına, sadrına düşmüş ve kaleme alınmıştır.
Eyvallah.
İşte bunları hesap ederek, lütfen dikkatli dinlesin kıymetli seyircilerimiz, bunları hesap ederek metinlere bakabilme kabiliyetini kazanmış olan toplumlara medeniyet dersiniz. Eğer bu metinleri kendi dar açılarından bu ilişki ve alakayı gözetmeksizin kafasını gömüp de sonra ne kendisi anlar ne de başkasına anlatamaz hale gelen toplumlara da cahil dersiniz, taşırdı dersiniz veya olumsuz manada, olumlu manada değil, dışarıda olan manasında bedevi dersiniz. Medeniyetin timsalidir. Burada remizlerle yazmıştır. Bu remizleri anlayabilecek bir toplum oluşmuştur. Şimdi o toplum buhar olmuş gibi kaybolmuş. Bizler onların izini sürüyoruz. Biz ne yapıyorsunuz burada? Yeri niye kazıyorsunuz, eşeliyorsunuz diyenlere aldırmayacağız. Neden? En sonunda o bina ortaya çıktığında diyecekler ki böyle miymiş? Böyleymiş diyeceğiz. Bir nesil, iki nesil belki gidecek ama sonraki nesiller buna sahip çıkacak.
Eyvallah.
Bu arada geçen gün, dün, iki üç gün evvel Trakya Üniversitesi'ndeydim efendim. Trakya Üniversitesi'ndeki gençlere, o salonu dolduran Hazreti Mevlana'ya, mukaddesata, ecdadının güzelliklerine sahip olan, sahip çıkan o güzel insanlara hürmetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca Ali İhsan Bey'e, Sayın Dekan Beyefendi'ye ve doçent doktor Özcan Bey'e de hürmetlerimi bir kere daha buradan arz etmek istiyorum efendim. Eyvallah. Şimdi metin padişah cariye hikayesidir. Hazır elinde oluşturulabilecek, tahlil edebileceğin bir metin varken diyoruz biz muhataba şimdi. Kardeşim gel şunu bir tahlil edelim. Burada geçen padişah, burada geçen hekim, saray ve konuşmalar muhakkak bu medeniyeti oluşturan diğer yerlerde de aynı şekilde kullanılmıştır. Şurada Horasan harcı varsa şu duvarlarda elbet bu duvarda kullanılan harç yandaki camide de kullanılmıştır.
Eyvallah.
Öyle değil mi? Burada kullanılan tahta zemin filanca camide de kullanılmıştır. Elimizdeki malzemeyi iyi eğilir anlarsak hem diğer malzemelerdeki ortak noktaları anlarız hem de diğerlerinin veya bazılarının bazılarına benzemediğini de fark ederiz. Padişah cariye hikayesi bir Kur'an-ı Kerim tefsirine vesiledir. 2. Padişah cariye hikayesi Kur'an-ı Kerim'i hadis-i şerifleri anlayabilecek olan insanın tahliliyle alakalı bir durumdur. Bu şuna benzer. Okula gittiğinizde içtimaya katılırsınız. Hoş şimdi galiba artık o çileden de kurtuluyoruz. Aman ya Rabbi, yani okuldan daha çok, dersten daha çok aşadığımız çıkardı o ilk törenlerle. Perişan olurduk. İnşallah onu da hayırlısıyla kaldırıyorlardır. Aklın yolu bir çünkü. Şimdi orada bir, ama yine de bir sınıfa gelince bir sessizlik var. En azından evde oturamadığın gibi, yani veya evde oturduğun gibi orada oturamıyorsun. Bir düzen var. Bir hiyerarşik yapı var. Bu hiyerarşik yapı bizim üniversiteye girmemize ne kadar alakalıdır? Bilgi midir bu? Hayır. Ayrıca bizim çıkacak olan sorulara, imtihanlara faydalı olabilecek öğretiler midir? Hayır. Hangi açıdan önemlidir? Bilgiyi alabilecek insanı inşa eder o terbiye.
Eyvallah.
Burası çok mühim. Bilgiyi alabilecek insanı inşa eder. Şimdi hafızlık. Hafızlık yapılıyor diyelim. Bunu bir kere anlatmıştık ama tekrar söyleyelim Mustafa Bey. Mühim mevzu bu. Hem bu arada artık birbirinize haber verdiniz. Padişah cariye hikayesi başladı. Hafızlık eğitiminde belli kurslar var. Sabahleyin şu saatte başlıyor, akşamleyin şu saatte bitiyor. Öğle yemeği belli, gece kalkış yatış saati belli. Sabah namazından sonra çocuklar hemen kahvaltılarını yapıyorlar, hop dershaneye geçiyorlar. Şimdi biri kalksa dese ki, akıllının biri, sözüm ona akıllı. Efendim siz nasıl Kur'an eğitimi veriyorsunuz? Sahabi zamanında bu var mıydı? Resulullah böyle mi öğretti? Bunların hepsi bidat, bırakın Allah'ını seversen dese, herkes ya adam ne bilgili der. O herkes de cahil olan adamlardır tabii. Fakat işin bu tarafını düşünmez. Kardeşim, bu Kur'an'ın kendisini bizzat alakadar olduğu kısım değil. Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek insanın yetiştirilmesine ait bir hukuk.
Eyvallah.
Sen niye itiraz ediyorsun ki buna? Aynı durum böyledir. Tasavvufa dil uzatmalar, Mesnevi-i Manevi'nin anlattığı kıssalar üzerinden insan terbiye etme gayretine uzanan dillerin yaptığı şey aynı bu cahilane mevzudur. Ne münasebet canım, kim diyor saat 12'de yemek yer diye? Aç bakayım Kur'an'ı, bak bakayım Kur'an'a. Var mı 12'de hafızlık okuyan çocuğun yemek yemesi? Yok. Yatılı kalacak diye bir şart var mı? Resulullah böyle şart koşmuş mu? Siz nasıl bidat ehlisiniz kardeşim? Kafirsiniz siz dese. Dışarıdan bakan cahil adam, abo bu hoca ne kadar alim ya der. Ama o hoca bunu bilmeyerek yapmadığına göre onda da bir hıyanet var mıdır yok mudur belli eder.
Eyvallah. Değil mi? Eyvallah.
Burada da bir insan inşası vardır. Bu zat böyle adam yetiştirmiş. Eğer gözün tutuyor, sen de bu noktadan bakabiliyorsan, sen de buyur bu Hazretin yetiştirdiği gibi binlerce değil, 5 tane adam yetiştir. Yapamıyorlar.
Eyvallah.
İnsan terbiyesini ıskalıyorlar. Şırıngayla damardan bir sürü bilgi veriyorlar. Al şu hadis usul şeylerini bastır. Buradan ver tefsir usulünü. Şişiyor. Onu absorbe edebilecek vücuttan uzaklaşıyor. Artık ne olur? Bu sahaları birbirinden ayrı görme belasından kurtulalım. Bazı insanlar bu sahaya sessiz kalıyorlar, bu tecavüzlere sessiz kalıyorlar. Çünkü onların da altyapılarında bilinç altlarında, yani tasavvufta neymiş denilir bir tarz var ama görecekler, Şeyh Muhammed Hamidullah'ın söylediği söze gelecekler. İnsanlık muhabbetle dinin anlatılmasına ve kendisini inşa eden anlayışa elbet muhtaç olduğunu tefsik edecektir, tasdik edecektir. Eyvallah.
Hocam bendeniz müsaadeniz olursa az evvel bahsettiğiniz o kazı çalışması esasında bizim çok da talihsiz değiliz, hatta çok talihliyiz. Mesela şimdi şuradayız, Hazreti Pir'in o inşa metoduyla o insanı, o dinleyecek ve dinlediğini hayatına tatbik edecek insanı inşa metoduna sanki canlı şahit gibi şu mekanlar hocam. Daha evvel de konuşulmuştu. Hakeza evet. Mesnevi var elimizde. Hakeza Hazreti Pir'in diğer yetiştirdiği talebeler ve onların eserleri de gözümüzün önünde. Hani biraz özellikle gözü kapatmak gerekiyor onu görmemek için sanki hocam.
İşte o sebepten kasıt yoksa.
Eyvallah.
Bir insanda hususi dinlememek gibi bir kasıt yoksa elbet kulağına bir şey kaçar.
Eyvallah.
Yani Allah Teala bizi güzel şeyleri dinlemekten alıkoyacak akli noksanlıktan yahut aklı fazla çalışıp kalbindeki hıyanetten muhafaza eylesin. Aha. Diyoruz. Padişah cariyeyi tedavi ettirmek için hekimlere danışmıştı. Oraya müracaat etti, buraya müracaat etti, hepsini cem etti. Yok. Normal bir insana iyi gelecek tedbirler bile cariye de iflas etti. Sonra ne oldu? Padişah yalın ayak. Hiç üstünün başının güzelliğine, şusuna busuna dikkat etmeden tam iflasını gösterecek, tam müflis olduğunu göstermek üzere Hazreti Allah'a yalvarmak için mescide koştu. Yalın ayak koştu. Yalın ayak, başı kabak gidiş tevazu alametidir ki umrede erkekler,
eyvallah,
umre ziyareti ve hac yapacakları zaman başlarına bir şey giymeleri yasaktır. Ayaklarına da bir şey giymeleri yasaktır. Eyvallah. Hatta ayak uçlarını örtecek bir ayakkabı giymeleri bile yasaktır. Çıplak olması bile kafi gelmez.
Eyvallah.
Cız çıbıl gider oraya. Hususi özenilmiş, dikiş tutturulmuş bir şey istemez Hazreti Allah. Kefenini sarar, gider. Orada başı kabak, yalın ayak olması sayesinde niyazları, hacetleri daha kabul olur. Neden? Kendinden bir eser göstermemeye çalışıyorsun. Ne demektir o? Tam tecelli et. Tam tecelli et ya Rabbi demektir o. Tam tecelli et. İşte burada padişah da yalın ayak mescide koşuyor.
Eyvallah. Bir iflas durumu da var mı hocam orada?
İflas durumu var.
İflas durumu.
Manevi iflas durumu, eyvallah, var. Hadisenin nereden geldiğini anlamak var. Eyvallah. Kıymetli seyircilerimize hiç unutmamaları gereken 80-90 cümleden birisini. Hani bir unutmamaları gereken 250 küsur mesele var. Bir de unutmamaları gereken dualar var. Sözler var. Nedir onlardan biri? Şudur. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Kuddüs'e sırrehul Ali Hazretleri buyuruyor ki musibetin en büyüğü o musibetin nereden kaynaklandığını bilmemektir diyor. Musibetin en büyüğü o musibetin onun nereden kaynaklandığını bilmemektir. Neden? Bir şeyi düzeltirsin. Musibet aslında bir şeyi tercih etmenden, bir yanlışlığından dolayı başına bir şey gelmiştir. Sen o başına geleni düzeltmeyle meşgul olursun. Neden olduğunu anlamadığında tekrar nükseder o. Aynı hastalığın teşhisi yapılmadan sadece emarelerini geçirtmek gibi.
Eyvallah.
Diyelim ki adamın karaciğeri bozuk, burasında kabarıyor. Bu da gidiyor cilt kremi alıyor. Bir gün iyi, ertesi güne yine açılıyor. Burası çıkıyor, ensesinde çıkıyor. Ayağında çıkıyor. Neden? Ciğerden çünkü kardeşim. Teşhisini yapmadan sadece görünleni düzeltmeye çalışırsa bir insan, bir de geçen süreyi üzerine ekle, musibetten daha kötü bir hal alıyor.
Eyvallah.
Hazreti Cüneyd-i Bağdadi de buyuruyor ki neden oldu bu? Açlıktan bahsediyorsun. Huzursuzluk diyorsun. İnsanların dine, diyanete uzak olduğunu söylüyorsun. İhtikar arttı, birbirini öldürmek arttı, kardeşlik bozuldu diyorsun. Bunlar musibettir. Fakat en büyük musibet nereden geldiğini bilmemektir.
Eyvallah.
Bunu unutmamak lazım. Padişah da mihraba koştu. Yani ne yaptı padişah? Ez cümle. Nereden geldiğini hadisen anladı.
Eyvallah.
Çünkü zahiri tedbirleri aldı. Dedi ki hastalık tedavisi üçtür. Sadaka çıkartırsın, Kur'an-ı Kerim okursun veya okutursun, ama ilk önce hangisiydi? Ehil olan tabibi bulursun.
Eyvallah.
En güzelini bulursun. Yani civarında daha iyi bir hekim bulmak kuvvetin varken, o daha iyi bu işi tedavi edebilecek bir hastane, bir hekim olduğu halde bir kişi tedavi ettirse hastasını, fakat muvaffak olamasa, en iyisine teşebbüs etmediğinden dolayı yine vebal altındadır. En iyisini yapmaya çalışacak. En güzelini yapmaya çalışacak. İnsan hayatı, nefsin muhafazası ciddiyet ister ve Allah'ın bize yüklediği tekliftendir. Üzerimizdeki farzlardandır. Bunu unutmayalım.
Eyvallah.
Ref dermez cid suyi mihrab, suyi mihrab. Mezne göre okuyayım efendim. Ref derken bir buçuk ece. Ref dermez cid suyi mihrab şüt. Failatun failatun failun şeklinde vezni var. Secdegâhez eşki eşki şehpür abşüt. Kusura bakmayın, yine gözlüklerimi alamamışım.
Estağfurullah.
Ondan sonra o gözlüğü de alsam zaten. Şimdi efendim bakın, refter mescid suyi zemin mihrab şüt. Geldi yüzünü zemine değil, suyi zemin diye baktım ama başka bir yerle karıştırdım, başka bir beytle karıştırdım. Suyi mihrab, mihraba ne yaptı? Mihraba yüzünü sürdü. Gözyaşlarıyla mihrabı ıslattı. Dizlerinin üzerine oturup mescide koştuktan sonra secdeye kapandı ve secde yerinde öyle bir hal oldu ki gözyaşlarından sırılsık dam oldu. Şimdi niye mihraba koştu?
Eyvallah.
Padişahın yalın ayak gitmesinden biz şu emareyi anlıyoruz. Kafasına dank etti demeyelim, yüreği dağlandı. Samimiyetle gitti. Gayet samimi bir şekilde gitti. Resmiyet için değil, samimiyet, ülfet için gitti. Bunu anladık mı burada? Bir de mihraba gitti. Efendim, mescitte mihrap en iddialı makamdır.
Eyvallah.
Mihrap nefisle mücadele yeridir. Nefsaniyete, şehavaniyete ve dünyaya rağmen Allah'ın huzuruna durduğumuzun camideki yeri mihraptır. Ve mihrabın duruşu da camide, mescitlerde bizim mihrabın duruşu kalbe benzer. Daha evvel de söylemiştik. İnsan vücuduna göre bir oran çıkartın. O orana göre mihrap, kalbin oranı vücutta neyse mihrap da camide aynı oranda gibidir aşağı yukarı. Bu bizim mimarimize mahsus bir güzelliktir. Arz edebiliyor muyum efendim? Burada mihraba gidip mescitte hususi mihraba gitmesi hem samimiyetle tövbe etti. Padişah kimse, remizlerinde tekrar hatırlayacağız. Bu programda girmeyelim ona.
Peki.
Padişah kimse neyi temsil ediyorsa samimiyetle karar aldı ama o kararıyla beraber kararından dönmemek üzere tam bir mücadeleye girdi. Mihraba girdi. Peki tamam. Mihraba girdi. Kendinden mi gördü bunu? Ben bunu yaparım, hallederim mi dedi. Hayır. Gözyaşları da orada kendine değil Allah'a güvendiğinin bir alameti olarak beyitte karşımıza çıkıyor.
Eyvallah. Ama o mütevazılıkla, daha doğrusu iflas haliyle, o çaresizlik değil de çarenin nerede olduğunu herhalde burada işte benim çarem diye koşarken yine de mihraba gitmesi hocam. Hani orada başka bir şey daha mı var? Hani gidip camide girdiği yerde yapmamış o duayı. Özellikle mihraba koşmuş.
Yani mihrap dedik ya, en iddialı makamdır. Evet. Yani teslimiyetini tevsik ettiğin, vesikalandırdığın, buradayım dediğin Eyvallah. Yerdir ki İmam Efendi orada durur.
Eyvallah.
Mesela kıraat olarak, adab olarak, fıkıh olarak cemaatin içerisinde daha ileri bir kimse varsa, kendini bilen, haddini bilen bir insan mihraba geçmez. Oradaki kişiyi mihraba geçirir. Eyvallah. O cemaate imam olması için. Burada da niye mihraba geçiyor? Mihrap, yani bir bu açıdan geçiyor. Bir Eyvallah. De ikincisi, mihrap imamın mahallidir. Yani imamdan, imamet makamından, kendisini idare edebilecek olan kutup makamından yardım istiyor.
Eyvallah.
Azalarını toplayacak neyse o. O padişah Eyvallah. Nasıl avanesini topluyor? Hadi söyleyelim, padişah da aklı maat. Aklı maat, kendi himayesinde olması gerekenlerin bir bir elinden gittiğini görünce, bunları ben cem edemem diyor. Ben aklıma tedbir alırım. Ben tam tersine zıtlıkları görürüm, ayıklarım. Bunları cem edebilecek olan ey imam yetiş.
Eyvallah.
Diyerek mihrapta secdeye kapanıp, kendisinin imam olmadığı belli zaten. Padişah mescide koşuyor. Mihraba düşüp de ağlaması, o mihrabın sahibini de istemesi var.
Eyvallah.
Kimden? Allah'tan.
Eyvallah.
Ara mı veriyoruz?
Var hocam, birkaç
dakika. Tam da final daha. Cümlesi gibi yapmıştı. Neyse. Peki 2-3 dakika olunca haber versin Eyvallah. Arkadaşlar ki. Eyvallah. Biz de o şekilde devam edelim. Gerçi haber versen de bana ne kâr edecek? Ben yine bildiğimi yapacağım.
Estağfurullah.
O da ayrı bir şey. Devam edelim. Ağlamak meselesi Cenab-ı Hak'tan istediğine işaret. Mihraba geldim ben, şimdi ağlarım o biçim. Hani bazıları diyor ya, falanca ile git duan kabul olur. Adamlar geliyorlar. Mesela diyelim ki camide dua edecek. Gidiyor imamın sarığını takıyor kafasına, öyle dua ediyor. Türbeye gidip kafasına sarık sarıp dua edenler var. Ne düşünüyor şimdi kendi kafasına göre? Yani diyor ben şimdi oraya gideceğim, dua edeceğim. Oradaki en kıyak makam neresi, en yüksek makam? Bu. O zaman diyor ben sarığını da takarım, hiç zayi olmaz. O öyle değil. Allah vereceğini verecek. Sen ne haldesin? Sen hangi tavırdasın? İşte bir insan elinden geleni yaptıktan sonra gözyaşıyla o iflasını yazmalı. Nerede? Açılmış olan sadrı defter gibidir. Gözyaşlarıyla beraber kara olanlar hem silinmeli, hem de yenileri oraya nakış nakış yazılmalı, saf bir sine elde edilmeli.
Eyvallah.
Kimin rehberliğinde? Akıl bir kuvvedir, oradan bakar ama kalp hokkasından bandıra bandıra yazan, kalem gibi olan akılla ve eczai vücutla.
Eyvallah.
Bu motif divan edebiyatında ve tekke edebiyatında geçmektedir.
Hocam şimdi bir ara verebiliriz.
İşte bu olmadı. Diyelim. Demeyelim. Hadi efendim, beraberce inşallah.
İnşallah. Konuşalım. Yani az evvel hocamın tarif ettiği şekliyle, o niyazla, onu da şöyle biraz tefekkür ederek az sonra buradayız efendim. Efendim tekrar merhabalar. Az evvel hocamın yaptığı tarifi bendeniz, hani tam beceremem ama herhalde çok hatırımda kalsın istediğimden tekrar etmeye çalışacağım. Kabul olunmasını istediğimiz çok duamız vardır. Dua etmek de hocam, dua denilince hani mecrasını, programın ya da mevzuyu yavaşlatmak için değil, birazcık oraya böyle takıldım herhalde bendeniz. O gözyaşlarıyla açılan sadrımızda aşağı inerken hem karalıklar silinip gidecek, hem de oraya güzellikler yazacak, yazılacak dediniz. Bu tarif için peki, bu dışarıdan görünüşü, nasıl bir hissiyatla böyle dua yapılır hocam?
Şimdi efendim, bu yani dua etme, duayı güzel, müstecap olacak dua edebilme şekillerini düşündüğümüzde, insanlık tarihi kadar eskidir bunun peşine düşülmesi.
Eyvallah.
Peygamberlerin birer birer duası vardır, her birinin ayrı ayrı duaları vardır. Hususi, yani hem umumi olarak Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği duaları vardır. Bir de düşünün mesela, La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. Bu duayı duyan kişi, herkes der ki Yunus Aleyhisselam'ın duası. Ya dua duadır kardeşim dersiniz. Hayır, niye Yunus Aleyhisselam'ın duası? Allah Teala ona indirdiği rahmetiyle ve feyziyle Yunus'un sinesinde o feyiz dışarıya La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu mine zalimin olarak çıkmıştır.
Eyvallah.
Allah da hemen onu muhafaza etmiş. Onu verirken muhafaza ettiği gibi o manayı da, lafzı da muhafaza etmiş. Bizlere de okutturmuştur.
Eyvallah.
İnsanın, dedik ki daha evvelki programda, aynı duaları hep yapması, düşünmeden ve tefekkürsüz yapması kalplerini katılaştırabilir.
Eyvallah.
Mühim olan insanın gözyaşıyla, hissiyatıyla, muhabbetle aynı duayı da etse, başka dua da etse, Allah'ın razı olduğu bir ahvalle yakarması lazımdır. Mustafa kardeşim, bir insan duasının kabul olduğunu o an hisseder.
Dua ederken?
Hiç tereddütsüz. Şeytanın vazifesi o duayı kabul olmamış gibi göstermektir. Bu duam benim muhakkak kabul olduğu hissiyatın hemen raporu gelir. Tiki tak. Yani falanca yere, falanca operatöre gönderiyorsun. Şu pakete girmek istiyorsan şu kadar yaz da bilmem neye postala diyor sana. Mesaj atıyor. 25 saniye sonra geliyor. Aferin, paketin alındı diye. Heh, tamam diyorsun. Hiç gerisini soruşturmuyorsun bile. Paket işliyor diyorsun. Bu neyin taklididir biliyor musunuz? Maddi olarak ne gördüyseniz hepsi mananın taklididir veya yoğunlaşmış, kesif olmuş halidir. Aynen insanın da dua ettiğinde, kalbi bir mesaj çektiğinde, haşa Hazreti Allah'ın duymasını, bir insan otursa düşünse, annem şu anda ne yapıyor acaba? Düşünse, ah anneciğim dese. Güzel duygularla annesini hatırladığında hep güzel yerde bekleyen bir damar vardır. Bir frekans var. Giriş kodu numarası gibidir o. O harekete geçer. Şu anda hissediyordur demeli. Şu anda hissediyor. Bundan bile emin olmalı.
Eyvallah.
Kalpten kalbe yol vardır. Allah'a yol olmaz mı?
Eyvallah.
Bir insan dua ettiğinde o duanın kabul olduğunu çok dikkatli bir şekilde, samimiyetle yalvaran kişi hisseder. Bakalım ne zaman çıkacak diye beklemek aşıkların işi değildir. Neyin işidir? Kimlerin işi? Nasıl olmalıdır? O duayı yaptıktan sonra, Ya Rab, hamdü sena olsun. Sen bana yalvarmayı, yakarmayı, kabul olacak duaları dua virdiyle söylemeyi nasip eyledin. Yeter ona o zevk. Allah'la muhabbet tazeler. Çok fazla ümit eden kişi, dünya perest olan kişiden daha adi bir şey istemiş olur.
Allah Allah.
Evet, niye şaşırdınız Mustafa Bey?
Dünya perest olandan bile dediniz hocam.
Evet evet, hiç şaşırmayın. Bakın şöyle hemen izah edelim. Maşallah bak, sen sabote ediyorsun derse. Kıymetli seyirciler, şahitsiniz. Mustafa Bey habire böyle uzun uzun anlatılacak soruları söylüyor. Bizim padişah daha camiden çıkamadı bak. Geldi orada kaldı.
Niyaz ediyor hocam inşallah.
Niyaz ediyor daha uzun uzun. Uzun uzun dua etsin. Peki güzel. Niye şaşırdınız efendim? Şaşırmayın. Bakın şöyle bir misal verelim. Zaten burada insanlığın da birçoğunun, başta biz olmak üzere, anlayamadığımız nokta ve insanlığa anlatılamayan nokta Allah-u Alem. Deseler ki size sultandan bir şey istemek imkanın olsa ne yapardın? Sen de dersin ki veya biz de, ya ben gitsem bir ev isterim, işte birkaç tane daha tarla isterim, beni iyi birisiyle evlendirsin, şöyle etsin böyle etsin. Bunlar kim içindir? Avam içindir. Yani dışarıdan sultana yakınlığı sadece sultanı ne olarak görüyor? Bir şeyleri veren olarak görüyor.
Evet.
Sultanı seven, sultanın yakınlığını isteyen bir kişi, sultana bu yakınlığı istediği haldeyken ve o makamdayken, sultan da onu çok seviyorken, ya ben şuradaki insanları çok seviyorum, onlar benim akrabamdır, onlar benim adaşımdır, hatta kendi isminden isim veriyor Hazreti Allah, mümin ismini veriyor, el mümin, bunlar benim adaşımdır, gelsinler bana, yalvarsınlar, bir muhabbet tazeleyelim diyor namazda, oruçta, hacda, zekatta, ahlakta. Böyle bir durumda geliyorsun, geldik, bize ne veriyorsun? Evine misafirliğine gelen adam sana bunu söylese, biraz soğursun Mustafa'cığım.
Eyvallah.
Dışarıdaki adamdan daha berbat bir durum mudur bu? Evine gelip, Mustafa'cığım senin evine geldik, şimdi bize ne ikram ediyorsun, sen ne vereceksin bakayım, hadi nereye oturtturacaksın, elbise mi vereceksin, ne yapacaksın bize? Diyen bir adam mı daha sizin nazarınızda hoştur? Yoksa dışarıda sizin evinize hiç girmeyip uzaktan selam veren adam mı? Efendim, duyamadım.
Mesela anlaşıldı hocam, eyvallah. Yani anlaşıldı, bu da büyük
bir iddia. O yüzden Allah Teala ile muhabbet tazeleme kabiliyetine sahip bir insanın daha ednasına deli gibi aşık olması, Allah Teala'yı hiç tanımayıp dünyaya tapan adamdan daha adidir. Suç unsuru olarak adidir. Yani tenezzül edilecek şey değildir. Bazı suçlar var, tenezzül etmezsin ceza vermeye. Buna da sevinir mi bir adam, ceza almadım diye oynar mı bilmiyorum. O da onun ayarını gösterir.
Eyvallah.
Acaba herhalde anlaşıldı. Şimdi ağladı. Burada çok acayip bir kelime var. Aslında bu cümleyi uzatma hakkımı burada kullanacaktım. Siz duayı açtırdığınız için anlatmayacağım şimdi. Hiç ısrar etme. Çün behiş amet zi garkabı fena hoş seban bükşat der methu sena. Sena gibi yazılmış. Methu sena olacak o. Burada bir ufak baskı hatası olmuş. Methu sena. Ağlaya ağlaya o fena halinden şuur alemine gelince. Şimdi burada ne var? Burada istirak kelimesine bir işaret var. Garkab kelimesi, gark, gark olma. Gark ağab, suya gark olma. Ağab kelimesi oradan geliyor, garkab. Garkab aslında şeydeki Arapça istilahta veya tasavvufta bulunan gark veya istirak halidir. Garik, ezelden beri boğulmuş, artık bitmiş, kurtulma ihtimali olmayan kişiye garik denir. Gariki bahri isyanın, dahilek ya Resulallah diye şiirler var ya, ya Resulallah ben ezelden asi gibi bu isyana dalmışım, ezelden boğulmuşum ben. Ne olur imdad et de senin sünneti seni yen. Duyuyor musunuz efendiler? Ya Resulallah, dahilek ya Resulallah'ı şif zanneden ahmaklara da ayrıca buradan bir duyuru yapmış olalım. Öyle çok ilmine mağrur olan kişilere. Neredeyse sahabe-i kiram fedake ebi ve ummi ve ruhi ya Resulallah diyen sahabeyi bile kafir yapacaklar bunlar. Anam babam ruhum sana feda olsun ya Resulallah diyen sahabi bile neredeyse müşrik olacak bu kişiler gözünde. Gariki bahri isyanım dahilek ya Resulallah, ben isyan denizine dalmışım, orada boğulmuşum. Aman ya Resulallah, Nuh gemisi gibi olan sefinene, gemine ahlak-ı Muhammediyenle, muhabbeti Muhammediyenle, nurunla, feyzinle, aşkınla, hatta Medine'ye bir ziyaretinle bile ne olur al da bizi uyanalım. Bir an önce çıkıp nefes alalım. Şu isyan denizinden artık başımızı kaldıralım. Bir el uzat bize ya Resulallah demek, ruhaniyeti Resulullah'tan yardım dilemek hiçbir mahsuru yoktur. Zaten Nisa suresi 64. ayeti bir gün hatırlatın. Çatır çatır burada konuşalım.
Eyvallah.
Tefsirlerle beraber.
Eyvallah hocam.
Şimdi burada istirak hali diyor. İstirakı nereden buluyoruz biz? Demin söylediğimiz Farsça terkipten. Garka, suya boğulmuş demek. Çünkü toprakta da bir insan boğulabilir. Öyle değil mi?
Eyvallah.
Fazla havadan da boğulabilir. Evet. Burada ne diyor? Fena halinden şuur haline gelince gayet samimi ve içten yakarışıyla Allah Teala'yı methü senaya başladı. İstirak hali geldi, gark hali geldi. Şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Bazıları diyorlar ki gark, gark olma, kişinin istirak hali olması şu. Son noktaya kadar kendi kabiliyetimi, ben dediğim bütün benliğimin hepsini Hazreti Allah'ın muhabbetinde tamamen ifna edeyim. Fena aleminden geçeyim. Bu şekilde bihuş edeyim. Artık benim zevkim, çilem, üzüntüm, sevincim kalmasın. O gelsin bende tam tecelli etsin. Olmaz ki sen kalmasın, kalmayayım. Tamamen alsın beni. Derken bu tamamen kendi benliğinin o külli olan nura, zuhura ve tecelliye teslim olmasıyla beraber kişinin burada bir istirak hali var. Bir insan boğulduğunda denizde, şiştiğinde ne hale gelir? Bütün hücrelerine kadar deniz onu istila eder. Aslında boğulmak denizin sizin sahanıza girmesi demektir. Sizin nefes aldığınız sahayı kuşatır. İçine alır, o yüzden gark oldu dersiniz.
Eyvallah.
İstirak ne demektir manevi olarak? Sizin ben dediğiniz benliğinizi atmakla kalmaz. Kendi aldığınız tedbirleri yapan, yüksek it dediğimiz şuur seviyesindeki nurlanmış aklı da içine alır. Yiyecek bir benliğiniz bile kalmaz. Delir oturur. Buna istirak hali diyorlar. Şimdi burada ulema arifleri ikiye ayrılıyor. Anlatmak hususunda ikiye ayrılıyor. Diyorlar ki bu istirak halinden evvelki hale vecd denir. Buluş.
Vecd. Eyvallah.
Çünkü bulmakla insan gark olur. Bir kısmı da diyorlar ki hayır. Bu istiraktan sonra vecd gelir. Esas bulma o zaman olur. Çünkü sen sende olduğunda onu bulmuş olmazsın. Senden hiçbir şey kalmadığında, o kendisini gösterdiğinde onu bulmuş olursun. O sebepten dolayı istiraktan sonra vecd gelir. Hatta vecd bir müddet devam etse insan ölür. O hal devam ederse diyorlar. Bu izahı yaptım. Çok akıl karıştırmak istemiyorum. Siz de yorgunsunuz biraz.
Hocam bir şey soru sorabilir miyim burada? Peki bütün o aklı, hem de nurlanmış aklı bile içine alıyorsa ve buna istirak hali diyorsa, deniliyorsa, böyle bir tarif varsa, sonrasında bu halden çıkmak için de onu o gark edenin onu o halin dışına mı çıkartması mümkün?
Çok güzel hocam. Yani bak ha, böyle sor canıyım diye. Bu çok güzel bir soru. Çok güzel. Bir insan Mustafa kardeşim ne kadar tecelli yaşarsa yaşasın, her anında alemleri seyretsin, kara delikler, ak delikler arasına gitsin gelsin, İster solucan deliğinden girsin, ister kutbiyetten dem vursun, neticede Adem Adem'dir, İnsan insandır, Allah Allah'tır. Allah Allah'lığını kimseye vermez.
Eyvallah.
İnsanın da en yükselebileceği nokta Allah'a tam teslim olabileceği, bilerek teslim olabileceği yerdir. Çünkü liyabudun körü körüne ibadet etmek değildir. Bu kadar bilip de teslim olacağım ama baştan teslim olurum. Güzel kardeşim, doğru söylüyorsun ama baştan teslim olduğunla bilerek teslim olduğun arasında fark vardır. Bilmeden bir adamın kuzu kuzu gidip kafasını kestirmesi ayrı bir şeydir. İsmail gibi böyle açıp vur buraya babacığım, İnşallah ben sabredeceğim demesi ayrıdır. Biri peygamberdir, biri aldanmış avamdan bir insandır. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bildikten sonra teslim ettiğinde hakkın var. Eyvallah. Bildikten sonra eyvallah dediğinde bir payen var. O sebepten mümin devamlı terakki edecek, neticede teslim etmek için. Bunu nasıl anlatmıştık Kurban Bayramı'nda? Canını teslim edebilmen için en önce hakiki can olması lazım.
Eyvallah.
Kurban her hayvandan olmuyor çünkü. En önce kurbanlıklar sınıfına girebilecek şekilde bir tebarüz ve temayüz etme safhası vardır. O tescillendikten sonra, tebarüz ettikten sonra onu ibraz edersin. La ilahe illallah'la ibraz edersin. Sonra derler ki ver bakalım şu çürük canı, şu cüz'i fıtratından gelen bu dünyaya ait olan elbiseyi al bakalım. Libası hak. Hak libasını giydirir. Yani ne olur istirak halinden sonra efendi şekliyle, kamil şekliyle, yükselmiş şekliyle ete kemiğe bürünmüş kulluk haline devam eder.
Eyvallah.
Dolayısıyla insan aslında çıkarken yükselmez. İnsan manevi dereceyi tasavvufta çıkarken almaz. İnerken alır.
İnerken alır.
Çünkü inerken kulluk esasına göre yaratılmadı mı? Kulluğunu idrak, böyleymiş diye iner. Şimdi şunlar için iniyorum diye iner. Bilenle bilmeyen bir olmaz. Görme farkı vardır. Bu şekilde gösteriyoruz bir çizgiyi ama aslında bu şekildedir Miraç. İnsanın en yüksek olduğu yer neresidir gözü? Secdededir. Zahiren düştüğün anda en yüksek payeyi alırsın. Ama orada aldığın paye sana ait değildir. Neden? Sivan bile yoktur. Kimsin sen? Secdeden sonra kıyam ederek paye alırsın. Anlatamadım galiba.
Estağfurullah hocam.
İnsan manevi rütbesini çıkışta değil, inişte alır. İnsan olarak görünüşte alır. Miraç'taki o iniş, şeydeki farklı şekilde tezahür eder. Semavattaki bu şekildeki iniş çıkış, bizim secde bu şekildedir. Bu şekilde olur. Böylece tam etvar tamamlanır, daire. helozoniktir. Aynı zamanda da spiraldir. Aynı yukarıdan baktığında hep aynı daire gibi görürsün. Şöyle baktığında. Halbuki içimden böyle gider o. Bu şekilde gider. Hep Allah, Allah, Allah, Allah. Hep namaz, namaz, namaz. O yukarıdan baktığın dairedir. Ve aşağıdan baktığın dairedir. Aynı periyotta spiral bir şekilde çıkmaya devam eder. Helozonik. Evet. Arz edebildim mi?
Estağfurullah.
Şimdi diyor ki, yalvarmaya başladı. Dua etmeye başladı. Ya Rabbi, senin bana bahşettiğin nimetleri hangisini anlatayım? Ben şimdi elimi açıyorum, sana yalvarıyorum. Ey Rabbi Teala, kay kemine bahşişet mülki ciha, men çiguyem hutri midanı niha. Ben sana ne anlatayım ya Rabbi? Sen öyle bir kerim Allah'sın ki, senin verdiğin en küçük bendeki nimet, dünya sultanlığı. Yani bendeki nimetlerini sayayım desem, bunun en küçüğü padişahlıktır. Ben sana niye anlatayım? Nimetlerinde de üzerindeki gizliyi aşikarı biliyorsun. Günahlarında da gizliyi ve aşikarı bilen Allah'sın. Yani ilk önce hamd etti. Duaya başlarken gözyaşı var. Samimiyetle isteme var. Mihrap. Samimiyetle istedi. İçten de samimiyetle. Zahiri şartları oluşturdu. Mihraba gelecek kadar. Zahiri şartları oluşturdu. Batıni şartlardan da gözyaşıyla yalvarmaya başladı. Bu remizlere bakarak gelelim şimdi. Sonra ne dedi? Ya Rabbi dedi, Allah'ı ululadı. Elhamdülillah dedi. Allah'ın nimetlerini saydı. Aynı zamanda gizli aşikar bütün günahlarından ne yaptı? Estağfurullah, istiğfar etti. Bunu ne zaman yaptı? Gerçekten bütün hücreleriyle fani alemden başını kaldırıp da ulvi aleme, o ulvi alemin onu tamamen istirak etmesiyle içinden sözler dökülmeye başladı. Yani Allah'la konuşabilecek bir ağız elde etti. Ekseriye dua namazdan sonradır. Demek ki namazlarda da en azından bu istirak haline yaklaşmak için, namazda huzurda bulunduğumuzdan zevk almak için gayret etmemiz lazım ki Allah'a açabilecek ellerimiz olsun.
Eyvallah.
Şimdi, ey bana en az verdiği padişahlık olan Allah, hangisini anlatayım? Sen gizliyi de aşikarı da biliyorsun. Hottu, evet, midanı nihan, evet, sana gizli olanlar aşikardır. Evet, li gofti gerçeği midanem siret, zut hem peyda küneş ber zahiret. Lakin sen sırlarını bildiğin insana, senin sakladığını bilirim ancak sen yine de sırrını bana anlat, bana itiraf et diyen Allah'sın.
Eyvallah. Hocam burada müsaadeniz olursa yine bir ara versek.
Peki.
Az sonra kıymetli izleyicilerimiz buradayız. Efendim, önceki bölümlerde bendeniz işte duayla vesaireyle biraz belki konuyu böldüm hocam. Hızlıca bu haftaki programda gitmek istediğini söylemişti ama.
Ne mümkün, ne mümkün.
Eyvallah. Hocam, sualler kısmına hiç girmeyeyim. Son bölümdeyiz şimdi. İnşallah önümüzdeki haftaya sizce de konu da uygun olursa o suallerden birkaç tanesini size arz etmeye gayret edeceğiz. Ama şimdi son bölümde yine o padişahın secdede o yalvarışı mescitteki haliyle hani nereye götürecek kısa bizi?
Efendim, şimdi bendeniz aslında ilk bölümde sizin duayla alakalı durumu sorduğunuzda hani ya dur falan dememdeki sebep aslında şuydu. Metnin içerisinde öyle bir anlatım üslup var ki zaten duanın adabını erkanını da bir şekilde izah ediyor.
Eyvallah.
Şimdi bir kere tevazuyla gidilmesi lazım. Allah'ın huzuruna tevazuyla gidilmesi icap eder. Başkalarının ne düşündüğü önemli değil. Allah için yalvaracaksın. Ve orada yarın ayak gitmesini, mescide gitmesini o. Mescitte olmasını Allah Teala'nın tecelli mekanlarını seçeceksin. Secdegah olan yerlerde bulunacaksın. Temiz olan yerlerde olacaksın. Kabe-i Muazzama'ya gidip duanın kabulünü daha çok orada ümit etmemiz gibi.
Eyvallah.
Reddolunmuyor. Başka ne olacak? Nefsinle mücadele etmiş olacaksın. İsteğinde samimi olacaksın. Öyle kıyıdan, köşeden, hani bir hikaye vardır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın üzerinden anlatılır. Adamın biri Musa Aleyhisselam'ı görmüş, demiş ki nereye gidiyorsun ya Musa? Allah Teala'nın demiş bir dağa gidiyorum, orada tecellisi olacak, konuşacağız. Onunla sohbete gidiyorum. Ne olur ya Musa, konuştuğunda beni de bir söylesen ya. Ben demiş cennet istiyorum, cennetten bir yer istiyorum. Demiş ki tamam demiş. Yani demiş öyle çok bir yer değil. Şöyle bir namaz kılacak kadar. Şöyle bir 5-10 adımlık bir yer olsun yeter. Öyle çok bir yer istemiyorum. Tamam demiş. Sonra başka bir adama rastlamış. O başka adama demiş ki ya Musa Allah'la konuşmaya gidiyor musun? Evet. Dua etsene. Beni de hatırlatsana. Allah Teala şöyle bana geniş geniş. Benim yüzlerce atım var. Her birini ayrı bir tarafa koşturayım. Yine de bitiremesinler. Geniş geniş cennetler istiyorum Hazreti Allah'tan. Sen görüştüğünde beni de cehennem azabından korusun. Bana cennet ihsan edesin diye dua eder, hatırlatır mısın? Buyurmuş. Sizin anladığınız gibi değil işler ama ben yine elçiye zeval gelmez. Allah Teala'ya arz ederim diye söz vermiş. Sonra tabi Allahça malum. Fakat Musa ile Allah konuşacak. Musa ile peygamberler, melekler konuşacak ki bizler öğrenelim.
Eyvallah.
Mazhar-ı kelam diyoruz bunlara. Kelamın ortaya çıkmasına sebep olan konuşmalar. Ne istiyorlardı o kullarım söyle bakayım. Böyle böyle diye söyleyince İsmail Hakkı Brusevi bunu nakleder kitabında. Orada buyuruyor ki git onlara söyle. O birincisinin değil ama ikinci çok çok isteyenin duasını kabul ettim. Ya Rabbi sen bütün duaları kabul edensin. Elbet onun da duasını kabul edeceksin ama bizleri ikaz ettiğin nokta neresidir? Yani bizlere neyi vaaz ediyorsun? Neyi irşad, hangi yola irşad ediyorsun? Buyurmuş ki o ilk adam benden korka korka istedi. Ben nekes miyim? Ben cimri miyim? Hani böyle vermeye sanki çok istersen vermez. Az istersem hani muhakkak bunu da arada kaynatır. Allah'tan ister gibi istemedi. Ötekisi benim kerimliğime güvenerek istedi. Burada mihraba gidiş, elinden geleni ahlak olarak ortaya koymak, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uymaya çalışmak hali ve mescitte tam mihraba gitmek, samimiyetle istemek hali. Hem kendini düzeltecek, hem de isteyecek. Çünkü Behlül-ü Dana Hazretleri bir beytin bir sözünde şöyle diyor. Ahmak kişi odur ki Allah'ın nehyettiği şeyleri yapar ve Allah'ın emrettiği namazdan, ibadetten kaçar. Sonra da Allah'tan bol bol ister. Aptaldır o diyor. Bunu söyleyen Behlül-ü Dana büyük ariflerden. İşte oradaki mihrabı bununla anlatıyor. Sonra samimiyetle isteyecek, gözyaşıyla isteyecek, inanarak isteyecek ve Allah'tan isterken en önce ona hamd edecek. Ya Rabbi senin nimetlerin ne? Hiçbir şey yok ki eksik olan üzerimde. Elhamdülillah ya Rabbi. Fakat ben sen iste dedin diye istiyorum. İşte burada o anlatılıyor. Lakin sen sırları bildiğini söylüyorsun ama insana diyorsun ki ben ne kadar bilsem de sen yine bana durumunu arz et. Günahını itiraf et. İşte onun için buradayım ya Rabbi. Allah Teala'ya demek ki dua etmenin şartı nedir? Allah Teala'ya hamd ederek Allah'tan isteyeceğiz. Ve Allah Teala'nın her şeyi bildiği halde duanın bir ibadet olduğunu bilerek ondan isteyeceğiz. Ya Rabbi ne olursa olsun sana malumdur ben sana kulluğumu göstermek, senin kulluğundan memnun olduğumu göstermek için geldim. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bana insanca duayı öğreten, rahmetinin feyiz kaynağı olan Zat-ı Ali Hazreti Muhammed Mustafa'ya da salat ve selam ederim deyip Allah Teala'ya karşı Aleyhisselatü Vesselam'ı zikrettikten sonra isteyeceklerimizi bir bir sıralarız.
Eyvallah.
İşte burada şu 4-5 beyitte duanın adabını da Cenab-ı Pir anlatmış oldu. Dolayısıyla Mesnevi manevi açtık. 5 tane beyit işledik gittik diye bakmayın. Biz aynı zamanda duayı işledik. Aynı zamanda tevazuyla olmasını işledik. Cami mimarisindeki kalp ve vücut oranını işledik. O işaretlere baktık. Başka ne yaptık? Gözyaşının insanın sinesindeki karalıkları nasıl sildiğini ve o gözyaşı izlerinin yeni satırlar yazılmasına nasıl vesile olduğunu, kalbin ve aklın iştirak etmesiyle nasıl olduğunu anlattık. Duanın adabını konuştuk. İstirakı konuştuk. Vecdi konuştuk. Tevacüdü de konuşacağız. Birçok meseleyi konuştuk. Dolayısıyla hadiseye ille sadece istediğimiz olarak değil, verilen ne acaba diye baktığımızda eminim ki birçok istifade edilecek konu konuşuldu.
Her duanın da kabul olunacağı bir cümle geçti hocam orada.
Evet.
Yani Hazreti Musa'nın her duayı kabul edersen bunu da kabul edeceksin şeklinde konuşmasından biz böyle müjdeyi de alabiliriz herhalde.
Alıyoruz. Bir de insanın kendine mahsus kalbinin yanarak yaptığı bir duası olmalı.
Eyvallah.
Her peygamberin ayrı ayrı dualarının zikredilmesi. Hepsi ya Rabbi böyleydi, ya Rabbi, ya Rabbi demiyorlar. Farklı farklı. Kimisi Rabbena zalemna diyor. Kimisi enni mesane durru diyor. Kimisi Rabbi gfir verham veya Rabbi gfirli veli valideyye veli müminine veli men dekale beytiye. Benim evime giren mümin ve müminatı da affeyle ya Rabbi diyor mesela. Nuh Aleyhisselam'ın duası. Hem peygamberlerin duasıyla dua edeceğiz. Rabbi cani mukrima salatı ve min zürriyeti veya Rabbena yetina fi dünya hasenten ve fil ahireti hasenten ve kina azaben nar. Rabbi şahli sadri ve yessili emni ve hlukaten min lisani. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Rabbena la tuzigh kulubena. Bunların hepsini edeceğiz. Ama içinin yana yana Allah'ım Allah'ım dediğin bir sana ait senin Allah'la muhabbet tazelemeni sana hissettiren bir sözcük olmalı.
Eyvallah.
Bir kelime bulmalı. İnsan bu kadar kelam içerisinden kendi kelimesini fark etmeli.
Eyvallah.
Değil mi efendim?
Eyvallah. Hmm.
İşte sana geldim. Ey hemişe haceti ma ra fena bağrı diger ma galat kerdim ah galat kerdim ah. Ya Rabbi şimdi ben sana yalvarıyorum. Sana niyaz ediyorum. Sen yegane sığınılacak olan penahsın. Penah her türlü hacette, her tür yani bir insanın yağmurdan yağarken de kaçtığı bir yer vardır. Onu saçak dersin, şemsiye dersin, bilmem ne dersin. Ateşten kaçtığı yer vardır. Efendim soğuktan kaçtığı yer vardır, sıcaktan kaçtığı yer vardır. Bunların şekli değişebilir. Mesela yazın sıcaktan kaçtığınız yer ile kışın soğuktan kaçtığınız yer farklı olabilir. Pena hiçbir zaman değişmeyecek. Her sıkıştığında sığınılabilecek olan kaçtığın yerdir.
Eyvallah.
Penahın diğer yerlerden sığınak manasına gelmesinin sebebi şu. Her daim sığınılacak yer. Maddi de, manevi de, ateş de olsa, soğuk da olsa, dünya da olsa, ahiret de olsa. Gidip sen benim penahımsın denildiğinde insanın sığınabileceği Allah'ça bahşedilmiş olan sığınak manasına gelir. Bir daha arz ediyorum. Her türlü sıkıntıda insanın sığınabileceği Allah tarafından verilmiş, icat edilmiş, ikram edilmiş olan sığınağa penah deniyor. Dolayısıyla Allah'ın huzuru, Allah'a dua etmemiz aslında nedir? Allah Teala'nın namaz mesela. Allah'a nispetle mahluktur. Dua Allah'a nispetle mahluktur. Yani yaratılmıştır. Bizim fiilimizin de bir katkısı vardır, ortaya çıkması vardır cüz-i iradenin. Fakat bunları bu yaratılmışlık sığınaklarını hazırlayan yaradan Allah'tır. Onu yaratmış olan Allah'tır. O yüzden dua penahtır. Zikrullah penahtır. Bir kişinin müşkünü çözme bir penahtır. Yani neticede seni nereye getirir? Allah'ın hıfz-ı himayesine getirir. Razı olduğu yeri bulabildiğin yer. Penah bu.
Eyvallah.
Evet. Bu hususu da Kur'an-ı Kerim'de Allah'a vasıl olmak için, Allah'ın rızasını kazanmak, onun yoluna rağbet etmek için vesilelere yapışınız. وَبْتَغُ الْوَس۪يلَ ayeti kerimesini hatırlarsa, aslında o penahlar kimin icadı olmuş oluyor? O vesileler kime ait olmuş oluyor? Allah'a.
Eyvallah. Evet. Eyvallah. Sevdiğinden çok korkarsın ama o korkuyla yine gidip sevdiğine sığınırsın. Hani bu da penah olur
çok
hocam.
Güzel. Bu aynı zamanda mesela çocuk için anneye sığınmak, anneden başka penah bulamamak vardır.
Eyvallah.
O kadar akla yarar. Annenin yerinde hiçbir şey doldurmaz. Yani alet, edevat getir, yatak getir, 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otel getir. Anne sinesinin verdiği o penahı çocuk için hiçbir şey veremez. Ama büyüyünce o penah değişebilir.
Eyvallah.
Dualarıyla annenin duası, merhameti yine tesiri devam eder. Onu konuşmuyoruz. Bu dünyadaki sığınaklar için değil de Allah için penahımsın denildiğinde veya bir penah arandığında insani vasıf için, Allah'a hakka yaklaşmak için Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği sığınmalara, ondan uzak kalmayla karşı karşıya geldiğimizde kendisine sığındığımız yerlere, iltica ettiğimizlere penah denir.
Eyvallah.
Çun beramet ezmiyanı can huruş, ende rahmet bahri bahşayiş becuş. Padişahın samimi ruhundan cuşu huruş peyda olunca Allah Teala'nın lütfu ata deryası da coştu. Samimiyetle ağladı. Öyle ağladı ki ya Rabbi sana geldik biz. Şeyde bir şeyi söylemeyi unutturdular efendim. Şu bağrı diger mağalat ker din rah var ya, onu söylemeyi unutturdular, onu da söyleyip geçeyim. Buyurun. Müsaadenizle.
Estağfurullah.
Ya Rabbi sen niye geldin, sığınılacak olan Allah'sın. Sana geldim yalvarıyorum. Ve şöyle ifade ediyor. Hani beyitteki padişahın sözlerinden cuşu huruşa geldi deyince orada eksik de kaldı. Hangi sözleri? Bu iltifatlar mı? Hayır, padişah orada kendi cürmünü, isyanını, iflasını dile getiriyor. Ve diyor ki ya Rabbi ben geldim yalvarıyorum ama yine yolumu şaşırdım da geldim. Öyle bir incelik var ki, öyle bir incelik var ki. Anlatayım mı?
Buyurunuz hocam.
Vaktimiz var mı?
Var hocam, birkaç dakikamız.
Buna vakit mi diyorsun mübarek? Kelime-i şehadet kadar vakit kalmış. Şimdi şöyle, yolumuzu şaşırdık, biz yine yolumuzu şaşırdık da geldik. Çok güzel bir nükte var burada, evet. Çok hoş bir nükte var. Bir, biz senden bir feyiz almıştık ya Rabbi. Bir yolda ilerlemekteydik. Fakat yolumuzu şaşırdık. Sanki bize yolu göstermemişsin de, haşa, bizler yolumuzu şaşırmış gibi olduk. Ya Rabbi sende değil kabahat, bizde. Sen bize doğruyu göstermiştin ama biz yine yolumuzu şaşırdık. Yani ne diyor orada? Edep var. Şeytan gibi sen beni azdırdın demiyor. Ademlik gösteriyor.
Eyvallah.
Biz şaşırdık ya Rabbi diyor. Rabbena zalemna diyor. Bu bir. İki, ya Rabbi biz sana söz vermiştik. Seni unutmayacağız demiştik. Eres bezminde, ruhlar aleminde her şeyde seni tercih edeceğiz demiştik. Fakat dünya sahnesine gelince verdiğimiz ahdi unuttuk, yolumuzu şaşırdık. Biz bunu itiraf ediyoruz. Aynı zamanda seyyidül istiğfarın, yani istiğfar dualarının efendisi sayılan duanın da içindeki manaya denk geliyor. Ve ebu bidenbi, ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bidenbi. Ben ya Rabbi itiraf ederim ki benim üzerindeki nimetlerini. Sen bana neler vermedin? Ama ve ebu bidenbi. Ben günahlarımı da itiraf ederim ya Rabbi sana. Yani ben üzerindeki nimetlerini itiraf ederim. Bana insanlık yaptın, güzellik yaptın. Her türlü şeyi bana rağm kıldın. Sana karşı ben asi oldum ya Rabbi. Sana karşı günah ettim ya Rabbi diye ancak sana itiraf ederim. Ben bana verdiğin nimeti de büyük görürüm. İşlediğim günahı da asla küçük görmem demektir o.
Eyvallah.
Padişah bir de burada bunu söylüyor. Üçüncü bir nükte var. Vaktimiz var mı?
Buyurunuz hocam.
Üçüncü nükte de şu. Ya Rabbi biz yine yolumuzu şaşırdık derken şu. Mescide gelişini bir yol şaşırması olarak istihza ediyor kendisiyle. Yani ya Rabbi sen bizi bize bıraksaydın, biz nimet içinde yüzüyor olsaydık, hiçbir sıkıntımız olmasaydı, gelip de bu yola girecek değildik. Kendimize göre bir yol çizmiştik. Fakat şaşırdık elhamdülillah. Gideceğimiz yola bizi koymadın. Hesabımız yanlış çıktı da sana doğru gelmek mecburiyetinde kaldık. Hangi manadan bakarsanız bakın çok güzel, Allah Allah, zarif, arifane bir dua faslı var. Yani insanın vücut iklimindeki aklı maat da bu incelikleri fark etmeli.
Eyvallah. Hocam bu haftaki bölümümüzü nihayete erdireceğiz. O son beyte girecek misiniz yoksa onu önümüzdeki haftaya tehir edelim?
İşte sana geldim, niyaz ediyorum ya Rabbi.
Eyvallah.
Sen bizim yegane merceğimizsin ve biz yanıldık, hataya düştük dedikten sonra padişahın samimi ruhundan böyle cuşu huruşu gelmesinden dolayı Allah Teala da ne yaptı? Lütuf ve ihsan deryasını coşturdu. Acaba padişahın duası kabul oldu mu?
Eyvallah. Onu önümüzdeki hafta gidiyor.
Olduysa nasıl oldu?
Eyvallah.
Peki.
Eyvallah. Efendim bu hafta suallerle mevzuyu çok böldüğümü zannettiğimden bu bölümün sonuna belki hocamdan bir dua bile isteme yüzsüzlüğünü düşünüyordum ama yapamadım onu. Hani bu kadar duanın üzerine konuşup. Lakin bütün program da sadece bir dua tarifi değil, başlı başına duanın da kendisiydi. Allah hani hep şifrelerden bahsediliyor ya, şu sadrımızı açacak bize özel ama. Her birimiz için özel olan kendi şifremizi bize buldursun merhametiyle. Öyle dua edelim. Hem de bu dualarımızın da kabul olması için şartları da daha taze dinlemişken. Önümüzdeki hafta tekrar TVNET ekranlarında sizlerle birlikte olana değin, tekrar buluşana değin. Bu arada Padişah Cariye kıssasını takip etmek isterseniz kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Şöyle son görüntülerden biri bu olsun. Sufi yayınlarından çıkan hocamın Padişah Cariye kıssası Mesnevi şerhini kitapçılarda bulabilirsiniz. Hem programı izlerken takip edebilirsiniz oradan. Çok teşekkürler.